Ayrım 16. Bir insan. Oriana Fallaci. Sayfa 220. Ne zaman geleceksin? Şimdi artık her telefon konuşmasını bu sözlerle bitiriyordu. Ne zaman geleceksin? Her gün telefon açıyordu New York'a. Acele, normal, gece gündüz, ödemeli ya da ödemesiz. Her defasında benim yokluğumu hissettiğin ya da söyleyeceğin bir şey olduğu için açıyor değildin. Açmanın nedeni, telefon konuşmasının senin için büyük zevklerden birini oluşturmasıydı. Gizli dinleme servislerinden çekinmen bile bu zevkine engel olmamıştı. Telefonla dostluklar kurar, can sıkıntını giderir, komplolar kurar, örgütlerle temas ederdin. Kısacası telefonun senin yaşamında bambaşka bir yeri vardı. Telefonla flört ederdin adeta. Çok uzak ülkelerde yaşayan tanıdıklarına telefon açmaktan ayrı bir zevk duyardın. Doğaüstü olguların sınırındaki gizemli öyküleri olan düşkünlüğünün bunda payı vardı. Bir ara, "Japonya'ya hiç gittin mi?" diye sordun. ''Niye ki? Japonya'ya gitseydin sana dünyanın en uzak yerine telefon açardım.'' dedin. Bu nedenle New York'a telefon açıp ''Ne zaman geleceksin?'' sorusunu sormaktan duyduğun zevke engel olmak istemiyordum. Atina'ya geldiğim gün her şey beni şaşırttı. Üzerinden hastalıklarla dolu bütün bir yıl geçmiş gibiydi. Suratın küçülmüş, yanaklarının dolgunluğu gitmiş, yüzün kocaman bir alınla kaplanmıştı. Derin iki göz çukuru, kalın ve kuru bir burunla, bıyıklardan başka bir şey göze çarpmıyordu yüzünde. Vücudunun içi boşalmış, omuzlarının dinçliği, göğüs kafesinin sağlamlığı gitmiş gibiydi. Sudan ve destekten yoksun bir fidan gibi kurumuştun. Asıl önemli olan, bu fiziksel boşluk değildi. Üstüne sinen sünepelikti. Bu sünepeliği anlatmak istediğin bazı düşünceleri, protesto yolla açığa vurmak amacıyla kullanıyor gibiydin. Yağlanmış ve anlamsız biçimde kıvırcıklaşmış saçlar, simsiyah tırnaklar, ütüsüz pantolon, sarkık cepler, düğmeleri bükülmüş buruşuk bir gömlek. Asıl kötüsü, leş gibi kokuyordun. Bu yüzden evine gideceğimi seni otele götürdüm. Otelde seni banyoya attım, berbere gönderdim, kirli çamaşırlarını da çamaşırhane. Fakat temizlendikten sonra da üstündeki o durgunluğu, sünepiliği atabilmiş değildin. Anlat bakalım Aleko, neyin var? Soruya kıyısından köşesinden değinerek aile ilişkilerinin zorluğundan söz ettin. Aile, insanın yaşamı boyunca lehine alan bir kurummuş. Önce çocuk olarak, sonra büyük olarak girip de içinden bir daha çıkamadığın bir parti, sevdiğin için de yükünü omuzundan atamadığın bir diktatörlük kurumuymuş ve böyle. Örneğin bir anneyi ele alalım. Anne hem güneş hem topraktır. Sevgilerin sevgisidir ama zor, yine de zor aile ilişkileri diyordun. Bak şu zavallı İsa kendi işleriyle meşgul olabilmek için 30 yıl bekledi. Annesinin marangoz olması için önerilerini sürekli dinlemek zorunda kaldı. Hayır Aleko, senin sorunun bu değil. İtiraz edemeyerek içini çektin. Haklısın. Bu da var işin içinde ama yalnızca bu değil neden. Öyleyse nedir? Sonra peşini bırakmayan ve her gün daha etobur olduklarından yakındığın kadınlar sorununu açtın. Luna Park'larda atış için hedef alınan hareketli bebeklerden biri gibi kadınlarca sık sık hedef alınışından yakınıyordun. Kızacağımdan çekinerek New York'a gitmemem gerektiğini söylüyor ve şöyle diyordu. Boşuna öyle kızgın bakma bana, ten duyarlıdır. Etten kemikteniz, beni hedef aldıklarında tuzaklarına düşüyorum kadınların. Bir erkekte iki dakika yatmak için neler yapıyorlar şaşarsın. Sonra da ayrılmak istemiyorlar. Ne yapabilirim? Kocasını aldatan kadınlar da var. Hayır Aleko, senin derdin bu da değil. İkinci kez iç çekti. Evet, bu değil. Gerçi bu da var ama bu değil. Hadi söyle, nedir öyleyse? Üzüntülü bir yüzle, şu var ki, her şeyde yanıldım, dedin. Yaptığın her şey hatalı mı oldu demek istiyorsun? Evet, çünkü bu seçimler bir kepazelik. Üzerinde özgürlük yazılı don giyenlerin düzenlediği sahte bir seçim. Ioannidis hala Esa'nın başında bulunurken, seçim yapılıyor. Teofilianakoslar, Hazizikisler, Malioslar, Babalisler cezalarını çekmemiş olarak dolaşıyorlar. Papadopoulos da Logonisti'deki villasında konforlu bir yaşam sürüyor. Bu arada görülen tek dava, Papadopoulos'un karısı Despina'ya karşı her ay Hip'ten 10 bin drahmi aylık aldığı için sürdürülen dava. Despina hiçbir iş yapmadan devletten para almış diyorlar. Devlet için çalışanlarsa hak ederlermiş. Aday olmak istemiyorum. Bu komedide rol almak istemiyorum. Evet demekle yanılmışım. Ülkeye dönmekle yanılmışım. Evet, yaptığım her şey yanlış. Ve gidiyorum. Gidiyor. Gidiyor musun? Nereye? Junta iş başından ayrıldıktan sonra gitmem gereken yere gidiyorum. Şili'ye, Basklar arasına, cehenneme. Savaşımın savaşım olduğu ve yumrukların gölgelere, sahte cisimlere vurmadığı yerlere. İşte senin yanaklarını kemiren, göz çukurlarını derinleştiren, vücudunun içini kov gibi oyan dert buydu. Demek değişmemiştin. Birkaç ay içinde değişerek yeni bir kişilik sahibi olduğuna inanmakla hata etmiştim. Bu yeni kişi, gerçek bombalar fikirlerdir diyen biriydi. Sana fikir yeterli gelmiyor, düşünce silahıyla savaşmak yöntemi uygun düşmüyordu. Belki ölümün çekiciliği seni hala çağırıyordu. Egina'da ölüme karşı duyduğun özlemde, belki hala unutmamıştın. Açık olan ama açık olduğunu fark etmediğimiz bir kapıyı açmaya kendimizi boşuna zorlamışız gibi baktım sana. Ne diyebilirim ki? Sana yardımcı olabilirdim. Ölmenin kolay, yaşamanın zor olduğunu söyleyerek mi? Hiçbir şeyi değiştiremezdim. Kaldı ki söylediklerin çok doğru sözlerdi. O seçimler Karamanlıların, Papandruların, Averofların işinden başka kimsenin işine yaramayacaktı. Çünkü halk sözcüğüyle olduğu kadar özgürlük sözcüğüyle de iyi aldatılabiliyor insanlar. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Aleko. Biliyorum. Hadi gel. Solonu sokağına gelmiştik ve beni yazıhanenin bulunduğu avlunun kapısına doğru sürükledin. Asansöre binip yazıhanenin bulunduğu kata geldik. Üzerinde adının bulunduğu levhaya baktığımda ağzımdan bir çığlık çıktı. İsminin altında büyük bir haç vardı, haçın altında da iki tarih. 17 Kasım 1968, 17 Kasım 1974. Aleko, nedir bunun anlamı? Senin çıkardığın anlam, diye mırıldandın. Bunun anlamı, 6 yıl önce ölmediğim için üzüntü duyan birinin, önümüzdeki Kasım'da ölmüş olduğumu görmek istemesidir. Sonra kendini toparlayarak, neye karar verdin biliyor musun, dedin. Gitmiyorum, adaylıktan da vazgeçmiyorum, hem de nasıl, görsünler. Seçimlerin 17 Kasım günü olmasını çok isterdim. O tehdidi pervasızca savuranların bildiği üzere seçimler 17 Kasım günü yapılacaktı. Seçim tarihine ilişkin haber birkaç gün sonra açıklandı. Korumak üzere olan bir fidanın suya kavuşmasıyla birden yeşermesi gibi bir hafta içinde her açıdan fiziksel olarak da kendine gelmiştin. Şimdi artık yine çılgınlıklar ve akıl durdurucu heyecanlar alemine doğru dört nala koşuyordun. Aklıma bir fikir geldi. Çizdikleri o haçın altındaki iki tarih bana bir esin kaynağı oldu. 17 Kasım 1968 günü Junta Panagoulis'i ölüme mahkum etti. 17 Kasım 1974 günü halk onu parlamentoya milletvekili seçecek yazısını taşıyan 10 bil el ilanı bastıracağım. Evet Aleko, ama hatta şöyle bastıracağım. Alt tarafı pul gibi yapışkan olsun ki istediğim yere yapıştırayım. Sen düşünebiliyor musun? Averof geçerken sırtına benim afişimi yapıştırılışını. Evet ama Aleko, senin seçim kampanyanı kim üstlenecek? Parti mi? Partinin ne ilgisi var? İlgisi var çünkü bir yığın para demektir. Para mı? Ne parası? Aleko, bir seçim kampanyasının şiir kitaplarını dağıtmak ve birilerinin kıçına afiş yapıştırmakla yürütüleceği kanısında değilsin herhalde. Seçim kampanyası mitinglerine sık gelmiyordum. Nasıl olsa söylediklerinden bir şey anladığım yoktu. Yunanca bilmiyor, bu nedenle sosyalizm, faşizm gibi sözcüklerden ve Papandreou'nun adından başka bir şey anlamıyordum. Bununla birlikte demeçlerindeki şu ana temayı ezbere biliyordum. Bugün herkes sosyalizmden söz ediyor. Her tür yalanın salçası oldu sosyalizm. Biri sosyalizm dedi miydi, peşinden gidiyorsunuz. Ne sosyalizmi olduğunu sormuyorsunuz. Mussolini'li Hitler de sosyalizmden dem vuruyorlardı. Sonra size sosyalizmi vaat edenin kim olduğundan haberiniz yok. Örneğin Papandreou'nun sözünü ettiği sosyalizm yalnızca donu üzerine yazılmış olan bir sosyalizmdir. Hangi direnişten, hangi devrimden söz ediliyor? Papadopoulos bile hükümet darbesine devrim adını takmıştı. Pinochet de öyle. Sadece diktatörler arasında da devrim sözcüğüne başvurmayanı yoktur. Herkes şu devrimi yapmak istiyor ama kimse yapamıyor. Emir ve komutla devrim olmaz. Tek devrim kişinin kendisinde gerçekleşen devrimdir. Kişi de yavaş yavaş, sabırla boyun eğmemeyi öğrenmekle olur. Devrim sabırdır, boyun eğmemeyi öğrenmektir. Demagogların zehirli değnek ellerindeymiş gibi yaptıkları konuşmalara kulak vermeyin. Sihirbaz gibi bir çırpıda sorunlarınızı çözümleyeceğim diye vaat edenlere inanmayın. Sihirbaz diye bir şey yoktur, mucize de yoktur. Bu gibiler sizlerle alay ediyorlar. Oyunuzu dikkatli kullanmazsanız, Junta'nın adamları seçimleri kazanmış olacaktır. Aslında Junta gitmiş değil, taktik değiştirdi, koltuğu liberal elbiseli, ciğeri beş para etmez kişilere, yüzyıllardır ülkeye egemen olan sağcılara, Evangelos, Averof gibi domuzlara teslim edecek. Daha düne kadar Papadopouloslarla, Ioannidislerle aynı kaba edenler bugün bir başka totaliter rejimin taraftarlarıyla işbirliği yapıyorlar. Sizler de bunu yutuyorsunuz. Çünkü düşünemiyorsunuz. Nasıl olsa sizler için düşünen, sizler için karar veren birileri var. Patron, söylesene ne yapayım? Yoldaş, söylesene ne düşünmeliyim? Seçmenler bazen umut kırıklığına uğrayarak, bazen alınarak, bazen de dediklerinden fazla bir şey anlamayarak seni dinliyorlardı. Yahu neler söylüyor bu? Neden bize kötü davranıyor ve umut kırıcılığı yapıyor? Don hikayesiyle, sabırla, özgürlüğün ve sosyalizmin birer sözcükten ibaret kaldığını, bir salça, bir moda olduğunu söylemekle neyi kastediyor? Ya düşünmek, düşünmemek? Yoldaş, söylesene ne düşünmeliyim? Biçimindeki kapanış sözlerin ne demek istiyor acaba? Seçmenler her zaman iyinin iyi olduğuna, kötünün de kötü olduğuna, bir yanda kötülerin, öbür yanda iyilerin bulunduğuna inanmışlardı. Oysa her iki şeyin de aynı olduğunu ve daha iyi günlere ulaşabilmek için tek başlarına devrim yapmaları gerektiğini şimdiye dek onlara söyleyen olmamıştı. Kendi başlarına devrim nasıl yapabilirlerdi? Çoğu Allah'ın gariban kuluydu. Elleri nasırlı, yüzleri dünya var olduğundan bu yana itaat etmiş kişilerin yüzüydü. Her iktidarın önüne serilmiş halı, her ihtirasa araç olmuşlar, Brejnevlerle, Pinochet'ler, Averof'larla Papandreou oğulları arasında değiş tokuş metaı olmuşlardı. Yüzlerine bakmak, mitinglere niye geldiklerini anlamaya yeterdi. Kendilerine azıcık umut verilmesi için geliyorlardı, azarlanmak için değil. Sakin sakin konuşan bu genç adam birden neden çılgınlaşıyor, bağırıp çağırıyor diye şaşıp kalıyorlardı. Bu nedenle toplantılar soğuk bir hava içinde sonuçlanıyordu. Konuşma bittikten sonra atladığın kamyona yaraşır giyimin de çok iyi etki yapmıyordu üzerlerinde. Kamyonun orasına burasına pullar, küçük afişler ve pasaportundaki o çok çirkin fotoğrafların yapıştırılmıştı. Kamyon öyle hurdaydı ki itilmeden çalışmazdı. Soluk soluğa kamyonu ittiğini görenlere de fazla güven vermiyordun. Belki de acıyorlardı sana. Buna rakiplerinin sana acımasızca saldırılarını da eklemek gerekirdi. Özellikle 40 ciltlik Marx ve Engels, 45 ciltlik Lenin kitaplarıyla Hegel'in Mantığın Bilimi kitabını okumuş ya da okumuş gibi yaparak giriştikleri saldırıyı da unutmamak gerek. Bilgisizliği, yüzeyselliği ve düşüncenin zayıflığını yermekle meşgullerdi. Şöyle dedikleri olurdu. Bırakın konuşsun, ne istediğini bilmiyor. Budala romantiğin teki, başarısız bir eylemci. Ne yapmış yani? İki tane bomba koymuş. Biri patlamamış bile. Öteki de asfaltta bir delik açmış. Hepsi o kadar. Bunlar seni yaralayan sözlerdi. Fakat sen, halk beni mutlaka anlayacak, bana oy verecektir inancıyla seçim kampanyasını sürdürdün. Geleceğimiz hakkında önemli bir karar verecek jürinin yargısını ya da temyiz edilemeyecek bir mahkeme kararını veya sağlığımıza ilişkin önemli bir raporu bekler gibi Yunanistan'daki seçim sonuçlarını gözlüyor, Atina'dan telefonunu büyük bir merakla bekliyordum. Ürdün'deydim o sıralarda. Son mitingine katılmak istememiştim. Kendimi bulamamıştım o cesareti. Senin mitinginin, önce yapılan Karamanlis'in mitingini kaldığım Grande Bretagne Oteli'nin balkondan izlemiştim. Anlaşılacağını ve seni seçeceklerini sandığın seçmenleri bu balkondan izlemek fırsatını bulmuştum. Alana bir gelişleri vardı ki sorma. Düzenli, disiplinli, emredenlerin, vaat edenlerin, korkutanların istedikleri yöne gözü kapalı iteleyebildikleri bir güruhtu. Alana 800 bin kişi toplanmıştı. Bu kalabalıktan korkmuştum. Kalabalığın sayısından çok onları düzgün sıralar halinde dizişleri beni etkilemişti. Bayrakları sallayışları ve Karamanlis diye tempolu bağırışları da beni şaşırtmıştı. 1-2-3 Karamanlis 1-2-3 Karamanlis ve her Karamanlis'i uzaktan 4 top atışı izliyordu. Projektörlerin aydınlattığı ve Evangelos Averof'un da yanından ayrılmadığı Karamanlis boğazını yırtarcasına bir sürü şey söylüyordu. Söyledikleri arasında kulağa en net geleni partisinin adıydı. Nea Demokrasia. Herhalde bu yeni demokrasinin ne demek olduğunu seçmenlere anlatmaya çalışıyordu. Bu yeni partinin onların anasını ağlatmaya nasıl hazırlandığını anlatmaya çalışıyordu herhalde. Ancak seçmenler işin o yanıyla ilgilenmiyorlar, bayram sevincini yaşamak istiyorlardı. Karamanlis'i sanki bir maç sonucunu açıklıyormuş gibi heyecanla dinlemekteydiler. Bu toplantının rejisörlüğünü kim yapıyordu? Havai fişekleri bile düşünmüştü rejisör. Güvercinler uçurmayı da. Ne var ki güvercinlerin yapacağı azizliği unutmuştu rejisör Evangelos Averof. Alanın üzerine kırmızı, yeşil, mor, altın renkli ışıklar yağarken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın arka damındaki kafeslerde bulundurulan yüzlerce ve yüzlerce güvercin salıverilmişti. Güvercinler gürültüye boğulan alanın üzerinde uçacaklarına sersemlediler ve rüzgarda kelebekler gibi savrulup seçmenlerin üzerine pislediler. Karamanlis ile Averof da toplantıdan ayrılırlarken ceketlerini temizliyorlardı. Alanda boş şişeler, unutulmuş pabuçlar, fıstık kabukları kalmıştı. Bilerek ya da bilmeyerek mikrofonla uğraşan teknisyenlerden biri Theodorakis'in bir şarkısını çalmaya başlamıştı. Theodorakis'in senin ölüme mahkum edilişin üzerine bestelediği şarkıyı. Ve ulusal marşın yerini o gece orada bu şarkı almıştı. Kapıyı iki kez, sonra üç kez ve sonra yine iki kez vurduğun zaman Alekom. Heyecanlanıp alana indim neler oluyor diye. Fakat herkesin ayrıldığını gördüm. Yalnızca iki genç vardı. Halk çocuğu iki genç. Sürüden iki koyun. Biri şöyle diyordu. Bu Aleko'da neyin nesidir? Ötekinin yanıtı da bilmem ki oldu. Sandıktan çıkacak oyları beklemeye cesaretim yoktu. Sandıklara oyların atıldığı günün akşamını senin seçim karargahında geçirmiştim. İşlerin nereye gittiğini anlamakta gecikmemiştik. Telefonlar yalnızca kötü haber vermek için çalıyordu. Karamanlis partisi önde gidiyordu. Seninki ise çok gerilerdeydi. Bir buçuk aydır senin için seçim kampanyası süresince çalışmış olan gençler ve kızlar çevreni sarmışlardı. Sen de aralarında milletvekili seçilebilmek için gerekli oyu tutturup tutturamadığına bakıyordun. Sabaha doğru bu işkenceye daha fazla dayanamayarak ayrılmış ve ancak gün ağardıktan sonra seni görmüştüm. Uyuyordun, bitkindin. Fakat saçlarını elimle dokunur dokunmaz uyandın ve hüngür hüngür ağlamaya başladın. Halk kendisine yalan söyleyenleri seçiyor. Halk kendisini aldatanlara oy veriyor. Halk milyonlar harcayarak havai fişek atanlarla güvercin uçuranları seçiyor. Halk kölelikten hoşlanıyor, köle olmak istiyor. Hepsi bu kadar. Ardından tekrar uykuya daldın. Ben de yanından ayrılıp yenilginin resmen açıklanmasından önce Atina'dan kaçmak istedim. 3 gün içinde Ürdün'e gidip Kral Hüseyin'e bir röportaj yapmam gerekiyordu. Bunu bahane ettim. Ayrılırken yastığının yanına bir pusula bıraktım. Bu notumda Kral Hüseyin'le konuşmak için hemen gitmem gerektiğini bildiriyordum. Sonra da gerçekten Amman'a gitmiştim. Amman'dan birkaç kez telefon açtım. Bütün umudum son dakikada liste halinde kazanmandı. Umudumu öyle yitirmiştim ki artık telefonla da aramaktan vazgeçip sana önemli bir değişiklik olunca beni aramanı tembih etmiştim. İşte bundan ötürü bir mahkeme kararı ya da sağlığımız konusunda ölüm kalım meselesi olarak bir raporun sonucunu bekler gibi bekliyordum. Ya partinin listesi de toptan kazanmazsa, o takdirde Merkez Birliği Partisi'ne girme fedakarlığını boşuna yapmış olacaktın. Saate baktım, 11'di. Kral Hüseyin'le buluşma saati de 12'ydi. Odamın kapısına yönelmiştim ki telefon çaldı. Geri geldim. Kulaklarıma sevinç dolu sesin dolmuştu. Benim, ben milletvekili seçildim. Sayın değilim artık, sayın olmayan biriyim. Sevincimi birden söndüren ne oldu bilmiyorum. Parti sayesinde kazanmış olmam mıydı? Kendi adına değil de parti adıyla kazanıp onların yaptığı lütuf sonucu milletvekili seçilişin miydi? Dayanamayacağını bildiğim yeni hayal kırıklıklarının başlayacağı bilincine varmış oluşum muydu? Yoksa görüşme sırasında Kral Hüseyin'in anlattığı öykü mü? O gün Kral Hüseyin her zamankinden daha hüzünlüydü ve bir ara kadere olan inancını bana aktarırken Semerkant öyküsünü bilir misiniz diye sordu ve anlattı. Bir varmış, bir yokmuş. Ölmek istemeyen bir adam varmış. İsfahanlı biriymiş bu ölmek istemeyen adam. Bir gece bu adam ölümü evinin kapısının eşiğinde otururken görür. Ne istiyorsun benden diye bağırır adam. Ölüm de gelişimin nedeni cümlesini tamamlatmayan adam hızlı giden bir ata atlar ve atı mahmuzlayarak Semerkant'a doğru yol alır. 2 gün 3 gece durmadan yol alır ve 3. gün şafak sökerken Semerkant'a varır. Burada ölümün izini kaybettiğinden emin bir durumda attan iner ve kalacak bir yer arar. Fakat odaya girdiği anda ölümün yatağa oturmuş kendisini beklediğini görür. Ayağa kalkan ölüm adamın yanına giderek şöyle der. Zamanında geldiğine sevindim. İzini kaybedeceğimden ve gecikeceğimden korkmuştum. İsfahan'da sözümü ağzıma tıkadın. İsfahan'a gelişimin nedeni 3. günün sabahında Semerkant'ta bu oteldeki odada buluşacağımızı bildirmekti. Gör bak ne kadar eğleneceğim politika esnafının yaptığı siyasetle. Hem şimdi o belgeleri aramaya koyulabilirim. Belge avına çıkabilirim şimdi. Ne belgeleri? Askeri haber alma örgütü ESA'nın belgeleri. Şerefsiz insanlara ilişkin belgeler. Biraz zaman alır ama sonunda başaracağım. Önemli olan herhangi bir işe karışmamak. Bugünkü gibi. Bugünkü gibi mi? Bugün kimsenin işine karışmamak, hiçbir işe karışmamak olur mu? Çok doğru olur. Atina'da Politeknik Okulu katliamının yıl dönümü nedeniyle büyük bir gösteri düzenlenmişti. Ben de bilmeden tam o gösteri gününe yetişmişim Amman'dan. Göstericiler yazıhane binasının köşesine gelip oradan Politeknik Okulu'na hareket etmek üzereyken sen kimsenin işine bulaşmak istemediğini söyledin bana. Aleko, anlat bakalım nedenini. Sana söyledim. Her şeyi açığa vurmak istiyorum. Yalancılarla, fırsatçılarla işim olmadığını göstermek istiyorum. Onların bayraklarıyla, pankartlarıyla yürümek istemediğimi anlatmak niyetindeyim. Bütün partiler katılıyorlar. Her parti pankartını okul bahçesinde sergileyecek ki gövde gösterisi yapsın. Bak, benim senden çok pankartım var yarışı. Partilere Politeknik'teki ölüler vız gelir. Partilere ölüm her zaman vız gelmiştir. Bu yürüyüşe direniş sözcüğünü duydukları zaman korkudan donlarını edenlerin katılacaklarını düşündükçe kendi kendime ne diyorum biliyor musun? Teofilo Yannakos'la birlikte yürümeyi tercih ederim. Direnişe gerçekten katılanlar da vardır Aleko. Tabii vardır. Devede kulak kabiliğinden. Onların sayısı donlarını edenlerin sayısı yanında çok azdır. Tekrar ediyorum. Ben bunlarla birlikte yürüyüşe katılmam. Yürüyüşe birileriyle katılmak zorundasın Aleko. Sen ve ben yalnızca ikimiz yürüyüş yapacak değiliz ya. Hayır, ne ben yalnız giderim ne de seninle. Kendilerini benim gibi yalnız hissedenlerle birlikte yürürüm. Sayıları azdır ama vardır. Ben onları bulurum. Nerede? Kaldırımlarda. Bak, bazı arkadaşlarım oradalar işte, kaldırımda. Yazıhanene girdik ve sen kollarını açıp onları sorar gibi seçim kampanyası sırasında senin için çalışan ekibini gösterdin. 10 genç var yoktu. Başında şapka, gözlerinde miyop gözlükleri olan yaşlı bir kadınla 1 metre 40 santim boyunda cüce bir kadın da vardı aralarında. İşte benim dostlarım. Onlarla bir grup oluşturur yürürüz. Ne bir bayrağın ne de pankartın var. Bayrağımız mı olsun istiyorsun? Renkli mi olsun? Şapkalı kadının boynundan kızıl renkli eşarbı aldın ve üzerine tükenmez kalemle özgürlük ve gerçek yazdın. İşte bu, bayrağımız var. Şimdi 1-2 pankart da hazırlarız, iş tamam olur. Yarım saat sonra sokaktaydık. Başlı başımıza bir grup oluşturarak yürüyüşe katılmıştık. Ne söyleyeceğiz şarkı olarak? Ölüler önde yürür şarkısını söyleyerek yürüyeceğiz. Yürüyüşte seni tanıyanlar oluyordu. Neden ayrı yürüdüğümüzü soruyorlardı. Bakın bakın Panagulis geçiyor. Tanımadınız mı? İşte o. Sen de cevap veriyordun. Gelin isterseniz siz de bize katılın. Seni tanıyanların katılmasıyla yalnızlığımız giderilmişti. Kısa zamanda 1000 kişilik bir grup oluşturmuştun. Hoşuna gitmişti bu. Taraftar bulmak bir anlamda mutlu etmişti seni. Bu yürüyüşte taraftar toplaman, politika esnaflığına bir başlangıç oluşturuyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 233.